Yine bahar oldu. Ana şimdi yine var gücüyle tarla işine sarılmak zorundaydı. Büyük oğlanı da tarla işine koştu, mandayı sürmesini öğretti ona. Pek hafif, pek küçük olduğu için çocuk henüz saban kullanamıyordu. Ana, hayvanın ardından koşup sırtına sopa vurmak elinden gelen bir şeydi. Gel gelelim, mandanın derisi öyle kalındı ki çocukcağız var gücüyle vurduğu zaman bile bana mısın demiyordu. Bunun üzerine ana bir bambu kamışının ucuna sivri bir çivi çaktı ve mandayı sonsuz tembelliğinden uyarmak için bununla vurmasını oğlana öğretti. Ana şimdi kızına da küçük basit işler buyurmaya başladı. Çünkü kaynanası kocadıkça işe yaramaz, aklında hiçbir şey tutamaz olmuştu. Acıkmaktan, susamaktan başka hiçbir şeye akla ermiyordu gayri. Küçük oğlan ağlayıp bir şey istediği zaman koca karı yerinden kımıldıyordu. Bu en küçük torununa hepsinden fazla düşkündü neredense. Böylece ana kızına öğleyinlik pirinci göl başında yıkamasını öğretti. Bu işi kıza sabahleyin kendisi henüz tarlaya çıkmazdan önce gördürtüyordu. Çünkü kızcağızın yarık kör gözleriyle doğru dürüst bakamayarak suya düşmesinden korkuyordu. Sonra kıza pirinci pişirmesini de öğretti. Çocuk henüz öyle küçüktü ki tencerenin kapağını açıp kapamaya boyu zor yetişiyordu. Bu bir damla şeye anası ateş yakmasını bile gösterdi. Kız ateşi pek güzel yakıyor, çalıları tutup gözlerine duman kaçtığı zaman bile sabırla dayanarak hiç sesini çıkarmıyordu. Evlerinin gayri babasız kaldığını, analarının her işe yetişmek zorunda olduğunu küçük kız anlar gibiydi. Bununla birlikte ateşi yakıp harlattıktan sonra evin gündüzün bile loş olan iç odasına gidip bir bez parçasıyla gözlerinden akan yaşları siliyor ve acısına elinden geldiğince katlanmaya çalışıyordu. Bahar olunca en küçük oğlan da ayaklandı. Kışın yürümeye çabalamamıştı bile. Sırtındaki uzun pamukluklar öylesine ağırdı ki düştüğü zaman kendiliğinden kalkamaz, biri geçsin de kaldırsın diye beklerdi. Şimdi ne bulursa yiyor ve günden güne serpiliyordu. Ananın sütü tamamen kesilmiş gibiydi ama küçüğü emzirmek yine de içine belli belirsiz bir avuntu veriyordu. Yavruyu bağrına basmak, eve gelir gelmez onun meme emmek için koşup atıldığını görmek tatlı, isimsiz bir mutlulukla yatıştırıyordu anayı. İşte böyle bahar geldi, gelişti. Tam kıvamına erdi. Ana yanında büyük oğluyla bütün gün tarlada çalışmakta devam etti ve toprağı baştan başa sürdü. Önceleri bahar zamanı kendisi tohum eker, çifti hep erkeği sürerdi. Bu kez tarlalar erkeğin sürdüğü kadar derin, düz sürülmemişti gerçi ama sürülmüştü ya sen ona bak. Fasulyeler pazarda satılmak için lahana ve turplar ekildi. Çok geçmeden kozalar tomurcuklanmış, fidanların açıklı koyulu sarı başları serpilmişti. İşte böyle ananın içi öylesine başından aşkındı ki erkeği aklına bile gelmez olmuştu. Akşamleyin de eve öyle yorgun dönüyor, öyle ağır bir uykuyla dalıyordu ki gün ağarırken dar uyanıyordu. Ama bir gün oldu ki erkeği aklına geldi. Yengenin doğurma vakti gelip çatmıştı. En yakın komşusu ve arkadaşı olan anayı çağırmak için tarlaya kızlarından birini gönderdi. Ana tarlada iş görmekteydi. Tatlı bahar rüzgarı hırkasının bol eteklerini havalandırıyor ve terini fışkırır fışkırtmaz kurutuveriyordu. Yengenin kızı, "Teyzeciğim, anamın saati geldi," diye uzaktan bağırdı. "Senin için acele edis versin," diyor. "Bilirsin nasıl çabuk doğurur. Şimdi de hazır sen bebeği alıversin," diye bekliyor. Bunu duyan ana belini doğrulttu. "Peki geliyorum," dedi. Oğlana döndü. "Al şu tırmığı, fasulye karıklarının otunu yola dur. Elinden geldiğince. Bizim yenge elini her zamanki gibi çabuk tutarsa bir saatten fazla kalmam dönerim." Böyle diyerek önü sıra koşup giden kızın arkasından seyirtti. Tarlaların arasından yürürken bahar gününün güzelliği birdenbire içine işledi. Her gün bu vadide yaşayıp iş işlediği için bir kere de başını kaldırıp çevresini seyretmek aklına gelmezdi. Bütün düşüncesi tarladan, evinden ibaretti. ve gözleri de bunlardan başka şeyi görmezdi. Ama şu anda yürürken başını kaldırdı ve önünü kuşatan dünyayı gördü. Söğütler pırıl pırıl yeşil renkte taze yapraklara benzemişti. Armut ağaçlarının beyaz çiçekleri sonuna dek açmış, rüzgarda uçuşuyor ve şurada burada bir nar ağacı yeni sürmüş kızılımtırak yapraklarıyla alev gibi yanıyordu. Rüzgar da pek ılıktı. Durup durup bir esiyor, sonra yine kalıyordu. Ana hangisinin daha hoş olduğuna karar veremedi. Çiçek kokuları getiren esintiler mi, yoksa rüzgar kesildiği zaman çöken, derin, sıcak sessizlik içinde sürülmüş tarlalardan yükselen toprak kokusu mu? Böyle birden gelen esintiler ve esintileri izleyen sessizlikler, içinde yürürken vücudunun gencecik, dopdolu ve sağlam olduğunu yeni baştan duydu ve içine erkeğine karşı derin bir özlem bürüdü. Hemen hemen her bahar doğum yapmıştı. Evlendiğinden beri hemen hiçbir bahar geçmemişti doğum yapmadan. Ama işte bak, vücudu verimsizdi bu bahar. Eskiden çocuk doğurmayı insanın durup durup başına gelen olağan bir şey sayardı. Şimdi ise genç kadın bunun büyük bir mutluluk olduğunu hissediyordu. Şimdiye değin farkına varmamıştı ne büyük bir mutluluk olduğunun. Yalnızlığı ağrı gibi içine çöktü ve memeleri sızlayarak düşündü ki erkeği dönüp gelmezse o, kaç kez bahar olursa olsun, bir daha çocuk doğuramayacaktı. Özlemi, isteği içinden o anda bir bağırış gibi koptu. Gel artık, öf, dön de gel. Kendi sesinin böyle diyerek bağırdığını duyar gibi oldu ve yenge kızının önünde yüksek sesle konuşmuş olmaktan korkarak durdu. Ama bağırmamıştı. Rüzgarın uğultusundan ve bir nar dalında öten bir kara karganın yüksek duru şarkısından başka ses seda yoktu etrafta. Emmi oğlunun evinin loş odasına girince ana yengeyi gördü. Kadının her zaman toz toparlak olan yüzü şimdi sancısının etkisiyle toparlak olmaktan çıkıp uzamış, terden kararmış, her zamanki gülüşü silinerek yerini sancının ciddiliği almıştı. Onu bu durumda görünce ana da kendi bedeninin ağır ağır dolu dolu olduğunu duydu. Çocuk doğuran yenge değil de kendisiydi sanki. Çocuk gelince ana onu hemen kavradı, bir beze sardı. Tarlaya dönse dönebilirdi gayrı ama dönmedi. Keyfi kaçmış olarak kendi evine gitti. Onu gören koca nine, "Yemek vakti geldi mi? Tuhaf şey, benim karnım acıkmış değil." diye söylendi. Kız da eliyle gözlerini gölgeleyerek kapıya koşup, "Ateşi yakmak zamanı mı geldi ana?" diye sordu. Ana hep o keyifsiz duruşuyla onlara, "Yok, daha saat erken ama nedense bir tuhaf halsizlik var bugün üstümde. Biraz dinleneyim dedim," diye cevap verdi. Dinlenemedi de. Az sonra yerinden kalkıp küçük oğlanı kaptığı gibi delicesine bağrına bastı. Urbasının önünü açıp memesini oğlanın ağzına verdi. İlle emsin diye zorladı. Ama oğlan onun bu alışık olmadığı deli gibi davranışını yadırgamıştı. Zaten karnı da aç değildi. Canı oyun oynamak istiyordu. Onun için memeyi almadı. Çırpındı ve anasını itti. O zaman ana içinden tuhaf, hırçınlı bir öfkenin kabardığını duydu. Oğlanı patakladı ve atar gibi yere bıraktı. Ve o çığlık çığlığa ağlarken ana, "Her zaman ben istemezken ille meme diye tutturursun. Ben isteyince de karnın aç değildir," diye söylendi. Oğlanın yere kapanıp ağlaması ona yarı acı bir garip, buruk hoşnutluk veriyordu. Çocuğun ağlamasına dayanamayan koca nine yufka yürekliliğinden bağırmaya başlamıştı. Kız da kardeşini yerden kaldırmaya koştu. Bu kez ananın içine içi yufkalaşmıştı. Çocuğu kızının almasına bırakmayıp kaptığı gibi kucağına aldı. Elinin yüzünün tozunu sildi. Gözlerinin yaşını kuruladı. İçinden kendi üzüntüsünün acısını yavrusundan çıkardığı için utanç duyuyordu. Gel gelelim çocuk, o günden sonra meme emmeyi eskisi gibi sevmez oldu. Ve ana elinde kalan bu küçük avuntuyu da böylece yitirdi.